أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bize hakkı ve hakikati, bize dünya ve ahireti, bize Allah'ı ve rıza yollarını, bize Allah'ı ve gazap sebeplerini öğretmeye içimizden en yetkili ve tek yetkili peygamberle buluşalım. Öyle diyoruz adına. Siz başka türlü ifade edebilirsiniz. Bu bana ait bir cümle olsun. Reddetseniz de kabul etseniz de ne fark eder? Ama mana ve muhteva olarak söylediğimi anladınız. Hadi peygambere gidelim. Hadi peygamberle beraber olalım. Hadi peygamberin dediğini dinleyelim. Hadi peygamber bize bir şeyler söylesin. Peki onun söylediklerini sen ifade et. Allah neye razı, neye gazap eder bunu söylemez mi? Allah kimi cennete, kimi cehenneme gönderir, bundan haber vermez mi? Peki bu konuda var mı ondan başka yetkili? Mümkün mü insanlar bütün imkanlarını kullansalar, her şeylerini, neleri var neler yoksa her şeylerini seferber etseler, Allah'tan başka insanlar ve cinlerden bütün yardımcılarını, hatta mahlukat ve mevcudattan bütün yardımcılarını toplasalar, birbirlerine destek olsalar ne fark eder? Bu konuda başka bir kaynak, başka bir söyleyen, başka bir söyleten bulabilecek misiniz? Allah bilgilerini insanlardan kime lütfetmişse işte ancak ona vermiş ve biz de ondan alacağız. Riyazu Salihin, peygamberimizin sözlerinin, eylem ve hareketlerinin, tavır ve davranışlarının, yapıp ettiği yapmayıp geri bıraktıklarının, yasakları ve emrettiklerinin bize ulaştırıldığı bir hadis kitabı, bir kaynak. 377'sine bakın. Sizde yok mu? Peki Buhari ezan 36'da ya da Müslim zekat 91'de yer alan bir hadisle karşı karşıyayız. İnsanların kendi kendine kesinlikle bilemeyecekleri, ancak Allah ve yani peygamberi, onun elçisi, onun sözcüsü söylerse anlayıp bilebilecekleri bir gerçek. Sebatun yuzilluhumullahu يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ. Böyle başlıyor. Bize nakledilen kelimeler bunlar. Efendim acaba böyle mi demişti ki, başka bir varyant, başka bir formül, başka bir sıralama. Yani ne fark eder? Biz bunu namazda okumayacağız. Namazda okunması gereken vahiy sözlerinin sırasını kimse değiştiremeyecek. Kimse sırasını bozamayacak. Peygamberden intikal eden düzeni kimse ortadan kaldıramayacak. Ama onun dışındakiler, hadis dediklerimiz, sünnet dediklerimiz, onların mana ve muhtevası değişmedikçe, onların isteneni bozulmadıkça, biraz toleranslı, imkan verildiği için biraz toleranslı bize nakledildiğini biliyoruz. Ama bu 7'dir. 8 değil. Ya da bu Allah'ı anlatır, kıyameti anlatır, ahireti anlatır, dünyayı, Mekke'yi, sarayı, köşkü veya dünyada herhangi bir imkanı değil. Bunu böylece biliyoruz. Sebatun yuzilluhumullah. 7 insan. 7 çeşit insan. 7 sınıf insan. 7 grup insan. Bir 7 düşünün. 7 bölüme ayrın insanlardan birilerini, 7 tanesini gözünüzün önüne getirin. Bu 7 özelliği taşıyan insan, öyle de diyebilirsiniz. Öyle 7 özellik ki bunlar kimde varsa işte onlar, başka gölge olmayan günde Allah onları gölgesinde barındıracak. Allah'tan başka kimsenin gölgeliği olmayan bir gün düşünün. İnsanlar sanki güneş tepelerine yaklaşmış, bunalmışlar. Ter sanki boyunlarına kadar kaplamış, mahvolmuşlar. İnsanlar gölge ve gölgelik arıyorlar. İşte o gün bir gölge gözünüze çarpacak, öyle mi? Koşmak mı isteyeceksiniz? Ben de girsem bir kenarına, ben de gölgelensem mi diyorsunuz? O gölgenin sahibi var, Allah. O gölge herkesin gidip gölgeleneceği bir yer değil. O gölgelik sadece oraya kimin gireceğini Allah'ın beyan edeceği bir yer. Gerçi zaten kıyamette, ahirette artık herkes kendi irade beyanıyla dilediğini yapamayacak ki. O gün hüküm Allah'ın ya, o gün mülk Allah'ın ya, o gün Allah dilediğini yapar ya, işte başka gölge olmayan günde Allah bunları gölgesinde barındıracak. Yani Allah'tan başka hiç kimsenin gölgeliği olmayan bir günde Allah o gölgeliğinde bu yedi özelliği taşıyan insan veya insanları öyle orada gölgelendirecek. Allah'ın gölgesi. Haşa, Allah'ı böyle bir ağaç gibi, bir dal gibi, bir taş gibi, bir bina gibi, bir dağ gibi, bir tepe gibi mi düşüneceksiniz yoksa? Siz hiç duymadınız mı Kur'an'da? Leyse kemislihi şeyun, onun benzeri olmaz. Ve lem yekün lehu küfüven ahad, hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz. O hiçbir şeye benzemez. Öyle olunca, yani Allah'ın eşi, benzeri, naziri olmayınca, Allah'ın gölgesi deyince, ha ben baktım arkama güneşten gölgem düştü, karşıda floresan lamba yanıyormuş, gölgem biraz çeşit düştü, yok lamba ikileşti, iki gölgem oldu, bir far, bir projektör vardı, gölgem beş oldu. Öyle değil Allah'ın gölgesi denilince, nasıl Allah'ın görmesi, Allah'ın duyması, Allah'ın konuşması ben ve birilerine benzemiyorsa, Allah'ın gölgesi deyince de onun yere düşmüş gölgesi zannetmeyin. Benzer bir kelimeyi hatırlatalım. Allah'ın evi. Ali'nin, Veli'nin evi. Hasan'ın, Hüseyin'in evi deyince anlarsınız. Mülkü ona ait, isterse kullandığı, dilerse kiraya verdiği, dilediği gibi icraatta bulunduğu bir yerdir değil mi? Gider, yorulmuştur, uzanır, istediğine göre döşemiştir. Bazen beğenmez, değiştirmiştir. Ne yapsın etsin diye tereddüt ettiği dönemler bile olur. Peki sonunda? Sonunda onun evidir işte. Peki ya Allah'ın evi deyince, haşa Allah'ın oturup kalktığı yer mi hatırlayacaksınız? Gerçi maalesef böyle düşünen, yani düşünmeyi bilmediğinden öyle aklına gelen Müslümanlar duyuyoruz. Hacca gidiyor, bilmeden gidiyor. İslam'ı duymadan gidiyor. Ne olduğunu fark etmeden gidiyor. Ve orada şöyle siyah örtülü bir şey, bir büyük yapı, etrafında dönüyor insanlar, merak ediyor ne acaba, ne oldu diye. Bir kere o da dönüyor, bir şey sezmiyor. Sonra iki, üç oluyor, fark etmiyor, yanındakine demeye cesareti olmuyor. Birileri bir şeyler mırıldanıyorlar, yüksek sesle bir şeyler söyleyenler var, hatta ağlayanlar, gözyaşı dökenler, elini açanlar, düşünenler, tefekkür ve tezekkür edenler var. O hepsine yabancı ama dönüyor. Sonra bütün cesaretini toplayıp soruyor. Peki burada ne var? Ha, bilmiyor musun Allah'ın evi diyen oldu mu? Tamam, yanlış adım attı birden. Ne? Allah'ın evi mi? Allah burada mı oturur kalkar? Demeyi kendisine görev biliyor. Cesaretle soruyor. Veya burada peygamberimiz mi yatıyor? Öyle miymiş? Diyenler bile çıkıyor bazen. Bilmiyor ama öğrenmemiş ki, yadırgamayın, kendinizi suçlayın belki de biraz. Yani İslam ahlakına göre bir yerde bir suç, bir yanlış, bir hata sezmişseniz o konuda siz kendinizi neden suçlamayacaksınız? Bu benim suçum demek zorundaydınız. Hani ilk suç iblisin suçuydu biliyorsunuz, Adem'e secde etmedi. İkinci suç da yeryüzünde bildiğimiz, insanlık tarihinde duyduğumuz ikinci suç Adem'le Havva'nın suçu, onu da biliyorsunuz. Bu iki suç karşısında iki tavır sergiledi varlıklar, suçlular. İblis, beni sen saptırdın, öyleyse bu saptırmana karşılık ben de benim sapmama sebep olan adama, Adem'e düşman olacağım. Ölünceye, ölmeyinceye kadar, kıyamete kadar onu saptırmaya çalışacağım dedi. Ama Adem'le Havva öyle demediler. Yasak ağaçtan yedikleri halde, bu konuda şeytanın vesvesesi, desisesi olduğu halde, biz kendimize zulmettik, kendimize yazık ettik, biz kendimiz suçluyuz dediler. Eğer mağfiret etmez, merhamet etmezsen mahvoluruz ya Rabbi, helak oluruz dediler. Öyleyse Allah'ın evi konusunda birilerinin eğer yanlış bilgileri, bir suçları varsa ben suçluyum diyeyim. Sen duymuşsan ben suçluyum de, ben öğretmemişim, adamla ilgilenmemişim, öyle gitmiş, hep mal kazanmış, para kazanmış, toplamış, toplumda ayrı bir statü belirlenmiş kendisine, onun imkanından yararlanıp O da hacca gitmiş, meğer bilmeden gitmiş de ve öğretmeye çalış. Allah'ın evi, yani o ev Allah'ın. Orada oturur kalkar değil. Kimse oturup kalkmaz orada zaten. Orası Allah'ın evi. Peki, başka böyle bir kelime hatırlıyor musunuz? Allah'ın ruhu, duydunuz mu? Hani Allah toprağı önce çamur eyledi. Tabii bizim anlamamız manasına önce. Sonra o çamur belki de kokuştu hatta. İyice böyle balçık haline geldi. Sonra şekillendi, kurudu. Adem gibi oldu. Sonra da Allah ona ruhundan üfledi. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي Evet, söz böyle. Peki, yani şöyle mi anlayacaksınız? Allah kendi ruhu vardı. Ağzına topladı, haşa tükrük toplar gibi. Sonra al sana ruhum, ben ölüyüm sen yaşa dedi. Olur mu öyle? Yani Allah'ı canlı kılan, Allah'ın muhtaç olduğu bir ruhtan mı söz edeceksiniz yoksa Adem'e geçen bir ruh? Öyle değil. Ya? Yani Adem'i canlı kılan ruh, Adem'e verilen can kimindi? Yani benim miydi, benden mi aldı Allah? Çarşıda, pazarda satılıyordu. Gidip oradan şöyle Adem'e uygun bir can buldu, bir ruh buldu da götürüp Adem'in boynuna takıp içine mi üfledi? Haşa, öyle olur mu? Ya? Adem'in canı Allah'tan, benim canım da, yani bana can veren Allah, Adem'e de can veren Allah. İşte onun için Adem'in canı, Adem'in ruhu Allah'ın üflemesiyle Adem canlandı diyoruz. Yani haşa ve kella Allah ruhunu 40'a 50'ye, 100'e 140'a böldü de bir parçasını veriverdi. Öyle değil. İşte bunun gibi belki Allah'ın gölgesi, yani bir gölge düşünüyorsunuz. Bölgenize göre düşünebilirsiniz. Gördüğünüz bugüne kadar en sıcak dönemlere göre düşünebilirsiniz. Yaz sıcağının en şiddet olduğu, en şiddetli olduğu döneme göre düşünebilirsiniz. Ama kıyametin şiddeti daha bir farklı, daha bir ayrı. İşte orada o şiddetli sıcak, o gölgeye ciddi ihtiyaç olduğu bir dönemde Allah'ın gölgeleme imkanından başka hiç kimsenin gölgeleme, gölgelenme, gölgelendirme imkanı olmadığı o günde işte Allah şu 7 özelliği taşıyan insanları, şu 7 tip insanı, şu 7 sınıf insanı, şu 7 grubu o gölgede barındıracak, o gölgede gölgelendirecek. 1. El-İmamul Adil. Tabi aleyhissalatü vesselam Efendimiz 1, 2, 3, 4 diye saymıyor, başta 7 dedi ama numaralandırma bize ait. Onun için 1. El-İmamul Adil. Adil imam. Zaten Arapçası da öyleydi, ne dese karşılığında dengeli başkan, adil, dengeli, ne yapacağını iyi bilen, cezada dengeli, övgüde dengeli, ödülde dengeli, emrinde ve nehyinde dengeli, insanlarla, yani yönettiği insanlarla dengeli beraberlikte bulunan, adil, zulümden uzak. Çünkü adaletten ne kadar uzaklaşırsanız, yüzde, binde, on binde bir mi uzaklaştınız, o uzaklaştığınız bölüm zulümle dolar. Tam dolu bir bardak, su dolu bir bardak düşünün, boşaltın birazcığını, azıcığını, miniciğini, o bölüm havayla doldu değil mi? Tersi, bomboştu bir bardak, azıcığını suyla doldurdunuz, orası artık önceki ne var idiyse, orası sudan dolayı azaldı değil mi? İşte adalet ve denge, zulüm ve haksızlıkla, birbirinin yerine koşup duruyorlar sanki. Adil imam. Cami imamı değil aslında. Evet, o aslında bir bölgenin reisidir. Bir mahallenin, o camiye gelen cemaatin başkanıdır, yöneticisidir. Yani yönetim onun elinde olmalıdır filan. O ayrı bir konu. Ben şimdi mahallenin imamını tartışmak, onun görevini ona anlatmak için söylemiyorum. Ama buradaki imam, hatta mesela siz Kur'an okumuyor musunuz diyeyim. Allah İbrahim Aleyhisselam'a bu sözü kullanıyor. Seni insanlara imam yaptım diyor. Yani bütün insanlar senin direktiflerinle, senin yönetiminle, senin güdümünle, senin emir ve nehilerinle, senin çizdiğin hat ve harekat ile hayatlarına yön versinler, düzen versinler diyordu. İşte bu konumda, bu durumda olan bir insan ya da İki kişi yola çıkmış, birisi imam, yani başkan. O da adil olacak, dengeli. Ya da bir bey, bir bayan, Allah'ın emri, peygamberin kavli evlenmişler. İşte o nüvenin, o beraberliğin, başkanı olan kişi, yani reis olan, işte o da adil olacak. Allah evlatlar vermiş, oğullar ve kızlar, onlarla birlik bir yuva kurulmuş, dengeli olacak. Bir ders programı, bir iş programı, bir yönetim gerektirdiği program, yani insanların bir ve beraber oldukları, birden fazla insanın bir arada bir program gereği beraber hareket etmek zorunda oldukları bir yer, bir iş, bir güç, bir eylem, işte orayı yönetme durumunda olan adil olacak. Şartı ne bunun? Vahya uygun hareket edecek. Çünkü ben bilmem ki, kimse bilmez. Nenin denge, nenin dengeyi bozucu unsur olduğunu kim bilir? Mesela malınız, mülkünüz var. Ondan insanlara da ayırın diyeceksiniz. Ne kadar? Bunu en bilene soracağız Allah'a. Tam bilene soracağız Allah'a. Yani mükemmel bilene soracağız Allah'a. O da diyecek ki, yani peygamberime, elçime sorun, ben ona öğrettim, dediği gibi yapacağız. İşte Allah'tan başka kimsenin gölgeliğinin olmadığı bir günde gölgelenecek insanlar. İmam ama adil, dengeli başkan. Küçükten büyüğe, mini gruplardan düşünebileceğiniz en büyük gruplara kadar insanları yönetimi altına almış, insanları yönetme makamında olmuş her insan dengeli, adil olmalı. O zaman bu onu o gölgeliğe gönderecek. 2. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Allah'a kullukta büyüyen genç. Allah'a kullukta büyüyen. Yani öyle bir genç düşünün, çocukluğu yeni bitmiş, 3-5 sene olmuş belki, ama çocukluğundan bu yana, sorumlu olduğundan bu yana, hatta 7 yaşından bu yana, 10 yaşından bu yana Allah'a isyan etmemiş, yanlış yapmamış, tabi insan olarak günaha girmemiş değil, yani şirkte, küfürde ve isyanda büyümemiş, hayatında o tür yanlışlar olmamış, kendi kendine deli devran gezip dolaşmamış, yani Allah'tan başkalarına kulluk ederek büyümemiş, sonradan kendine gelmiş değil, baştan kendini bulmuş, baştan Allah'a kullukta büyümüş, hep öyle bir hayat sürmüş. Biraz ateşe taptıktan, biraz aya güneşe taptıktan sonra Müslüman olmamış. Biraz paraya, biraz kadına, biraz içki ve kumara kul köle olduktan sonra Müslümanlığı tatmamış. Biraz namazsız, biraz niyazsız, biraz Allahsız, biraz peygambersiz büyüdükten sonra Müslümanlıkla beraber olmamış. Baştan bu yana kendini bildi bileli Allah'a kullukla beraber olmuş genç. Eyvah! Ben o şansımı kaybetmişim diyen yüzlerce, binlerce, milyonlarca ses duyuyor gibiyim. Sizde mi? Olsun ama. Yani şöyle mi diyeceksiniz? Ama ve fakat yani ben Allah'tan başka kimsenin gölgeliği olmayan bir günde o gölgelikte gölgelenme hakkını kaybettim öyleyse. Ben şunun şurasında yaşım 40-45 olmuş, 200 senedir Allah ve peygamberle, Kur'an ve sünnetle tanışmışım, ondan öncesi yok, ben mahvoldum öyleyse mi diyeceksiniz? Olur mu öyle şey? Bu özelliklerden biri, bu 7'den biri sadece. Bu yoksa öteki, o yoksa öteki olsun. Dinle, daha dikkatli dinle o zaman. Bunu kaybettiysen, bu şansını kaybettiysen, diğerleri, yani Allah sana öyle bir imkan vermediğini mi söylemek istiyorsun? Hayır. Allah adildir. Allah Rahman, Allah Rahim'dir. Kullarından birine tanıdığı fırsatı elbette hepsine tanır. Ya da hayat boyu canımızı almamışsa Allah, can boğaza gelmemişse bize hep tevbe imkanı vermiştir. Tevbe, vazgeçebilmek, pişman olabilmek, rotayı değiştirmek, yeniden karar verip ciddi iyi bir Müslüman olmaya niyet etmek, Allah bu iş için hep bize imkan vermiştir. Peki, ya sen genç, ya sen çocuğum, yavrum, küçüğüm, sana öyle deniliyor değil mi? Bu sana bir fırsat anlamına gelmez mi? Oyunda eğlencede ömür tüketmesen, yarın senin için temel teşkil etmeyecek, bir başlangıç denilmeyecek amellerle zamanını öldürmesen. İyi düşün, Allah peygamber adına, kulluk adına bir teklifte bulunulunca kendini küçük kabul ediyorsun. Ve fakat nice heveslerin, nice hedeflerin var. Sen onlarla beraber ömür tükettiğinin ya da onları geleceğin sanki temel taşları kabul ettiğini neden farkında değilsin? Gerçi insanlar işlerine geldiği gibi değerlendirmeden yanalar galiba. Dolmuşa oturmuş bir kadın, yanında şöyle 10-11 yaşlarında bir çocuk. Dolmuş şoförü diyormuş, teyze çocuk için de para vermeyecek misin? Aa, küçücük çocuk, ona da para mı olur? Deyince efendiliği tutmuş adamın. Her zaman öyle olsunlar, oluyorlar inşallah. Peki sen bilirsin demiş, içinden başını sallamış. Yolcular biraz daha artınca demiş teyze, o küçük çocuğu kucağına alır mısın? Aa, kocaman oğlan, nasıl kucağıma sığsın ki diye yine itiraz ediyormuş. Yani ben çocuğun Allah ve peygamberle diyalog kurması konusunda büyük ama suçlanması, yaptığı işlerde mükemmele erişmediğinden dolayı ayıplanması konusunda küçük kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve üçüncü tip insan, üçüncü sınıf insan. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Kalbi mescitlere takılı Müslüman. Kalbini mescide asıvermiş. Orada bir kanca mı bulmuş? Bir ip bulup bağlamış mı? Ya da elastik bir madde şöyle evine kadar gitse de kalbi orada mı kalmış? Hani canı asılı kalır ya insanların. Bunu bilirsiniz. Bu tabir sanırım kullanılır, yaygındır. Canım asılı kaldı. Canım orada kaldı. Yani aslında ayrıldım ama çaresiz ayrıldım. Başka imkanım yoktu da ondan dercesine insanlar bir yerlerde olmaya can atarlar. İşte mescitlere kalbini takıveren Müslümanlar. Mescit. Tabii bunu söyleyen peygamberimizin mescidini anlıyorum bu sözle. Sizin mahalledeki, bizim köydeki, öteki bölgede, bir başka şehirdeki mescidi, hayır onları neden söz edeceğim? Neden onlara takılı kalacağım? Çünkü mescit dediniz mi, yeryüzünde 3 tane biliyorum. Harem Mescid, Nebevi Mescid ve Aksa Mescid. Bütün bunlar tüm dünya mescitlerinin örneği olmak üzere yok mu? Ya da hatta Kabe ve çevresi dediğimiz Mescid-i Haram bütün yeryüzü mescitlerinin merkezi değil mi? Öyleyse ben aslını ifade edeyim. Peygamber işte o mescide yönelik bir mescit yaptığı için Nebevi Mescid, Mescid-i Nebevi, Medine'deki mescidi söyleyeyim. Ona uygun olanlar da aynı statüde olacaklar. Bakıyorsunuz sabah mescide gittiniz. Aa, direklerden birinde bir adam bağlı. Meğer suçluymuş, cezasını çekiyor. Ne bu, hapishane mi demeniz gerekmez. O mescidin sahibi öyle uygun görmüş. Aa, bakın bakın, mescitten birileri, kapıdan birileri giriyor içeriye. Peygamberle görüşmeye gelen elçiler değil mi bunlar? Daha dün görmüştük. Ne bu burası? Parlamento binası ya da başkanlık, riyaset köşkü filan mı? Demeyin öyle. Çünkü o mescidin sahibi öyle uygun görmüş. Yani elçiler de orada kabul ediliyor. Bakın orada bir uzanmış yatıyor. Mescitte evet. Ama aleyhissalatü vesselam özel uyarısı var böyle yatanlara. Eğer altınızda bir parça daha donunuz yoksa, sadece bir eteğiniz varsa, bacaklarınızı kaldırınca hoş olmayacak durumlar ortaya çıkacaksa, ayak ayak üstüne atarak uyumak yasak. Ama değilse serbestsiniz. Yani mescitte uyumak. Peki iftarda edilir mi bazen? Yani yemekte yenilir mi? Onu siz isterseniz bir daha bakın. Peygamber mescidinin misyonunu öğrenin. Başka ne yapılırdı orada? Yoksa hasta ve hastane mantığında öyle bir kullanım alanı duydunuz mu? Başka? Yani sadece kimse kimseye bakmasın, etmesin, dönmesin, konuşmasın, kimse kimsenin hal ve hatırını sormasın, onu diyebilirsiniz ama mescit Allah'ın dininin ikame edildiği, anlatıldığı, anlaşıldığı, yaşandığı, yaşatıldığı yer mi? Yani hayatın anlaşıldığı, insanların ihtiyaçlarının belirlendiği bir yer olarak karşımıza çıkacak bir gerçek mi? Evet, mescit. Oraya Allah'ın emri, oraya Allah'ın nehi geliyordu. Orada peygamber vardı. Orada din anlaşılacaktı. Orada anlaşılacak din, anlatılacak din, hayatın düzenlenmesi manasına oraya gelip giden insanlar tarafından hayata taşınacak, dışarıya taşınacaktı. İşte oraya kalbini takıvermiş bir Müslüman, düşünün. Kafayı takmış, kalbini takmış. Evinden çıkıyor mescide. Evine gidecek önce mescide. İşine gidecek önce mescide. İşinden çıktı önce mescide. Aklına geldi mescide. Lazım oldu mescide. Hemen oraya uğrayıverse. Hep orası merkezli yaşasa. Yani neredeyse avcılar kulübü aklıma geliyor. Hani adam kafayı ava takmışsa ne yapar? Evine gitmeden kulübe uğrar. Evinden dönünce uğrar. Gideceğinde uğrar. Geleceğinde uğrar. Haber sorar. Çünkü oraya gelen haberler onun için önemlidir. Özel ve önemli haberler gelir oraya. Hayatını onunla düzenleyeceği haberler ve o haberlere göre hareket etmek zorundadır o insan. Yani mescitlerdeki haberler, Allah'tan gelecek haberler, peygamberin ifade ettiği haberler, bizim cennetimiz ve cehennemimizle ilgili haberler, işte oraya kalbini takıverse bir Müslüman. Hep işi o, hep niyeti oraya ait olsa, oradan yönlendirse kendisini, bütün niyetlerini oraya ait kılsa, orada şekillendirse kendisini, oradaki haberlerle şekillense, işte böyle bir Müslüman, Allah'tan başka kimsenin gölgeliği olmayan bir günde, Allah onları kendi gölgeliğinde gölgelendirecek. Bir de dördüncü sırada iki kişi var. Her iki kişi olabilir. Yani öyle iki kişi ki, Allah için birbirlerini seviyor, birbirlerinden ayrılmaları, birbirlerini beraber olup birlikte yaşamaları, hep Allah için, Allah sevgisinden dolayı. Yani hem ayrılmaları hem de beraber olmaları Allah hakkında Allah'la beraber Allah sevgisinden kaynaklanacak. Neden yanına gidiyorsunuz? Allah dedi diye. Peki neden ayrıldınız? Allah'tan dolayı. Yani Allah'ı daha çok severek beraber olanlar, Allah sev dedi diye beraber olanlar yanına gitmesi, ondan ayrılması Allah'tan dolayı. Önce sahabe örneği aklıma geldi. Evet, peygamberi ne kadar çok seviyorlardı. Mesela bir Muaz bin Cebel ya da bir Ebu Musa'l-Eş'ari, Yemen'e gönderilen bu iki sahabe peygamberi sevmez miydi? Severdi. Allah için gerçekten seviyorlardı. Biz de buna şahidiz, biliyoruz. Ama peygamber gönderince Yemen'e gidiyorlardı. Ve ben seni çok seviyorum, senden ayrılmak istemiyorum. Hayır, beni gönderme, başkasını gönder de demiyorlardı. Öyleyse ayrılmaları da sevgiden kaynaklanıyordu, beraber olmalarıydı. Peki bir başka şekli düşünülebilir mi? Benim aklıma şöyle geldi. Birini çok seviyorsunuz Müslümanlığından dolayı. Yani Allah dedi diye, Allah sevgisiyle, Allah için onu ne kadar çok seviyorsunuz. Ama baktınız ki ciddi yanlışları var. Büyük hataları var. Olmaz öyle. Sevgiye layık değil o hatasıyla beraber. Ne yapıyorsunuz? Bu sefer ondan ayrılıyorsunuz. Yine Allah dedi diye. Mesela Tebük seferine gitmeyen üç arkadaştan, hatta mesela Ka'b bin Malik'i daha yakın tanıyoruz. Onlara sahabe ne kadar yakın davranıyordu önce, ama Allah dedi diye ayrılmadılar mı? İşte böyle birleşmeleri ve ayrılmaları Allah için olan, Allah için birbirini sevenler. Bir de beşinci özellik. Allah dayanamayacağım şeyle imtihan etmesin. Allah gücümüzün ötesinde zaten soru sormaz aslında, ama sorduğu sorulara da cevap imkanında kolaylıklar ihsan etsin. Tabi ondan dolayı bu zor sınavlara ya da zorlanacağımız sınavlara talip olmayacaktık. Öyle başlayalım bu beşinci sınıfa. Bir güzel kadın, statüsü yerinde bir kadın, sosyal statüsü, yani imrenilen, beğenilen, can atılan, güzel bilinen, yerinde, yurdunda, malı mülkü her şeyle tamam denilen bir kadın, bir adama zina teklifinde bulunsa, hadi gel dese. O da her şey hazırken, başka hiçbir sebep yokken, sadece ama başka değil, Allah korkusuyla reddetse ve ben Allah'tan korkuyorum dese, işte bu insanlarda Allah'tan başka hiç kimsenin gölgeliğinin olmadığı bir günde Allah'ın gölgelendireceği insanlar bunlar. Zor biraz. Ya da öyle diyorlar. Allah'tan korkarak iş yapabilmek, Allah'tan korkusundan dolayı vazgeçmek, sosyal baskı değil, toplumsal baskı değil, hiçbir baskı yok ortada aslında, her şey yerinde gibi, ama Allah korkusu. Hani Riyazu Salihin'de okuyun, hadis kitaplarında bulursunuz, her şey hazırken vazgeçebilen insanlardan söz ediyor Peygamberimiz. Amcasının kızı mı, dayısının kızı mı, hani mecbur olmuş da bundan para istemiş de, çaresiz kalmış da, her şey tamammış da, ama Allah hatırlatılınca sadece Allah adına vazgeçmiş, işte öyle bir durum. Ne diyeceğiz öyleyse? Önce ya Rabbi dayanamayacağımız bir durumda, bir konumda imtihan etme. Hani adamın biri diyormuş ki, ben mesela sayısını rakamını bilmiyorum, ben 3 milyarlık namusluyum diyormuş. Aa demişler ya, namusun tartısı mı olur? Yani neyle ölçtün? Nasıl aldın sattın da 3 milyar oldu? Yok demiş, 3 milyarlık bir haramla imtihan oldum. Elhamdülillah kazandım. Şimdi namusum 3 milyar, sonrasını bilmiyorum. Ne kadara dayanacağım ne bileyim diyormuş. Yani imanımızı Allah kendisini razı edecek seviyede tutsun. Cehenneminden uzaklaştıracak seviyede tutsun. Ama eğer öyle bir durumla imtihan olunursa kadın ya da erkek desin ki ben Allah'tan korkuyorum. Ve altıncı sınıf, infak edenler, Allah için verenler, imkanlarını dağıtanlar, elini, gözünü, yüzünü, görmesini, duymasını, bilmesini, konuşmasını, düşünmesini birilerinin yararına birileri yararlansın diye sarf etmeye, harcamaya çalışanlar, parasını, pulunu, oğlunu, kızını hatta, yani Allah ne imkan verdiyse zamandan mekana bütün imkanlarını Allah dedi diye Allah için Allah'ın kullarına harcayanlar. Ama öyle ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli. Yani hiç kimsenin haberi olmayan mı? Biraz öyle. Verdiğin bile bilmesin canım. Yani veriver ne olur. Ne say ne saymaya çalış. Biraz öyle gibi. Ama ben biraz daha genelleseniz istiyorum. Yani öyle infak ehli olsak insanlar. Öyle infak edebilseler ki verdiklerini gündemde tutamayacak kadar. Mesela bazıları söz verip verdikleri sözü unutmuşlarsa, arkadaş ne yapayım ama inan ki vallahi sabah ne yediğimi hatırlamıyorum ya da dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum diyorlar. Tabi her gün yenilen bir model, herkes evinde barkında bucağında yediğini her gün ne diye hatırlasın, bir özelliği, bir ayrıcalığı, bir farkı yok ki. Ama hani hayatında bir kere yediği ya da bir yerde yediği ya da bir zaman yediği nasıl da aklından çıkmaz insanın. Sanki o gibi olsa, bir kere vermese de insanlar çok çok verseler, hep verseler, alışsalar, yani ne verdiklerini gerçekten bilmeseler, ne sağ elinin verdiğini sol eli bilse, ne sağ elinin verdiğini kafası gözü bile bilmese, Allah biliyor ya yeter deseler ve veriverseler, hem hesaplamadan verseler, hem çok çok verseler, hem daha çok verseler, hem de o kadar vermeye alışık bir hayatın insanı olarak verseler ki, ne verdiklerini hesap bile etmeseler. Ve son sınıf, bir insan düşünün, tenhada kimsenin olmadığı bir ortamda, kendisi, yani imanı olduğu için, Allah'la baş başa kalma bilinciyle Allah'ı gündemde tutacak ve gözleri yaş dökecek. İşte o adam da Allah'ın gölgeliğinden başka gölgenin olmadığı günde, hiç kimsenin gölgeliği olmadığı bir günde, işte o gün gölgelenecek, bu imkana sahip. Dil gereği, biraz da özellikle Arapçanın gereği, hep adam, hep adam demeye çalıştım. Peki ya kadınlar bu haktan yararlanmayacaklar mı? Asla. Öyle şey mi olur? Ama Arap dilinde isimler, kelimeler, erkek ve kadına ayrı ayrı formda, ayrı ayrı ifadeye sahip olduklarından, öyle aklımıza geldi ve dedik. Değilse elbette bir kadın ya da erkek, yani bir insan birilerinin etkisiyle değil, şöyle Allah'ın huzurunda olma bilincini kazanmış, Allah'ın huzurunda öylece onu gündemde tutmaktan dolayı gözyaşı döküyorsa, suçlarını itiraf ederek ağlıyorsa, isteklerini arz etmek için ağlıyorsa, özlediğini beyan etmek için ağlıyorsa, Allah'ım diyor, dediklerini hatırlıyor ve ağlıyorsa, işte o da gölgeleneceklerden biri. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ağlama modelini öğrendim bir hadis kitabından. Gece namaza kalkıyor, acele etmesi gerekmeyen bir namaz değil mi? Bizim için tabii o zaten acele etmezdi. Yani hiç kimsenin zorlamasıyla kalkmıyor, Allah dedi diye kalkıyoruz değil mi? İşte o namazda okumaya başlıyor. Maide Suresi. Son bölüm ayetler. İsa Aleyhisselam'ın duasına geliyor sıra. Ya Rabbi, azap edersen bunlar senin kulların. mağfiret eder, merhamet edersen sana kim karşı gelir? Fe inneke entel azizul hakim. Sen aziz ve hakim olansın. Mutlak galip, yenilmez. Her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilahsın. Sen affet Allah'ım. Dedikçe ağlıyor, ağladıkça söylüyor, ayeti okudukça ağlıyor, okudukça okuyor. Öyleyse böyle ağlamalar da mümkün ve kimse yokken. Peki kimse yok da peygamberin öyle yaptığını nereden öğreniyoruz mu? Yani birilerinin kontrolünde, birilerinin etkisinde değil anlamına geliyor. Öyleyse bu yedi sınıfı tekrar başa dönüyorum. Allah'tan başka hiç kimsenin gölgeliği olmayan bir gün, bir kıyamet günü. Allah'ın gölgelendireceği insanlar, dengeli başkan, adil imam, Allah'a kullukta büyüyen genç, kalbi mescitlere takılı Müslüman, Allah için birbirlerini seven, birleşip ayrılmaları da Allah için olan insanlar, güzel, statüsü yerinde bir kadına, ben Allah'tan korkarım diye, onun gayrimeşru teklifini reddeden insan, öyle infak eden ki sağ elin verdiğini sol eli bilemeyecek kadar, bunu sürekli yapan ve gösterişten uzak yapan insan, bir de tenhada Allah'ı gündemde tutup gözleri yaş döken insan. Ne dersiniz? Hangisi sizde var? Ama neden yok peki? Yani siz bunlardan biri ya da diğerine imkan bulamadığınızı mı iddia ediyorsunuz? O zaman tevbe edin, istiğfar edin, vazgeçin, pişman olun ve yeniden başlayın.
İşte Rahman, İşte Rahim olan, işte Rabbimiz, ilahımız, Allah'ımız karşısında bizim durumumuz, kulluk konumumuz. Bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle anlatıyor. Ebu Zer, Gıfarlı Ebu Zer, Allah kendisinden razı olsun, bize haber veriyor. An Ebi Zerrin el-Gıfariyyi radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Fîmâ yervîhi an Rabbi azze ve cel. Ennehu kal. Sahih-i Müslim'de yer alan bu haber, Ebu Zer-i Gıfari'den bize nakledilen bu haber, İmam Muhyiddin el-Nebevi tarafından 40 hadise yerleştirilmiş ve 24. sırada. Bu hadis, bugüne kadar sıkça duyduğumuz hadis şekillerinden biraz farklı. Sözün sonuna doğru, fîmâ yervîhi an Rabbi azze ve cel denildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylemiş ama bu sözü biraz da kelimesi kelimesine, yani anlam bütünlüğü içinde ama Allah de dedi diye dediği için Allah'tan naklederek ifade etmiş. Buna kutsi hadis diyoruz. Yani kimi hadisler mukaddes, kimileri kutsal, kimileri adi, kimileri bayağı anlamına gelmez bu söz. Çünkü bir taksim, bir ayrım söz konusu. Peygamberin kendiliğinden yaptıkları, Allah'ın onayladıkları, Allah'ın söyle dedikleri, peygamberin öylece söyledikleri, peygamberin eylemleri, fiilleri, kavilleri, takrirleri, bunlar aslında bir peygamberi, yani Allah'ın elçisini tanımanın yöntemleridir. Ama elbette tanıma için, eğitim için, yöntem için, yön için onlara isimler verilmiş. Bu da kutsi hadis denilen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'tan aldığı bir haberle ki her zaman ondan haber alıp söyleme imkanına sahip tek kişi ve fakat kendiliğinden aldığı kararlarla da bize bir şeyler söyleyen Allah'ın onayından geçtiği için onu da din kabul ettiğimiz bu peygamberimiz, Ebu Zerri Gıfari'den naklen şöyle buyuruyor. Yani Allah şöyle söylüyor. Ya ibadî, kullarım, Allahu Zülcelal, Allah Azze ve Celle kullarına hitap ediyor. Onun kulu olma şerefini isteyen herkese, bunu bana söylüyor diyen, bunu böyle kabul eden herkese söylüyor. Ya ibadî, kullarım, kölelerim yani. Ama köleliği kabul etmek ne kadar büyük şeref, düşünebiliyor musunuz? Çünkü ben, yani Müslümanım diyen her ben, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i iman konusu yaptığında da kelime-i şehadette ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh buyurur. Yani öyle söyler. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kul kabul etmek dindir. Ben de Allah beni kul kabul etsin, ben onun kulu kabul ediyorum kendimi dersem, şereflerin en büyüğüne talibim demek. İşte Allah, ey kullarım diye başlıyor. İnni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu beyneküm muharramen ve la tezalemu. Ve devam eden metnin, dilim döndüğünce Türkçesini nakledeyim. Kullarım, Allah'ın huzurundayız. Hep öyle olma bilincinde yaşamak zorundayız. Allah bize ne diyor, ne söylüyor bunu anlamamız gerekiyor. Onun için buradayız. Ve Allah kullarım diye hitap ediyorsa bu bana diyorum. Öylece dinliyorum Allah'ımı. Peygamberim naklediyor. Ondan Ebu Zer, onu İmam Müslim söylemiş. Ondan da Muhyiddin Nevevi anlamış, anlatmış ve ben o kitaptan öğrendim. Ben zulmü haram kıldım kendime. Size de haram ediyorum. Öyleyse kesinlikle zulmetmeyin. Allah zulmü kendisine ve de bize haram kılmıştır ve de kesinlikle zulmetmeyeceğiz. Yani alıp verişimizde, oturup kalkışımızda, düşünce ve tefekkürümüzde, yapıp ettiklerimizde, yapmayıp geri bıraktıklarımızda zulüm bize, biz zulme bulaşmayacağız. Olmaması gerekenle beraber olmak, olması gerekeni yitirmek bizim hayatımızda görülmeyecek. Hele ki bunun en büyüğü şirk, kesinlikle biz onunla beraber olmayacağız. İnne şirke le zulmün azim diyorsa Allah kitabında, biz o zulümle beraber olmayacağız. Allah zulmü, şirki ve şirk unsuru her bir hareketi kendisi istememiş, yasaklamış, bizim de yapmamızı istememiş, yasaklamıştır. Kullarım, hepiniz, yani benim hidayet ettiklerim hariç, benim cennet yolunu tarif ettiğim, öğrettiklerim hariç hepiniz sapıksınız, dalalettesiniz, dalalette olmak zorundasınız. Hadi benden hidayet isteyin ki size hidayet edeyim, cennet yolunu tarif edeyim. Benim tarif ettiğim, benim öğrettiğimin dışında siz cennet yolunu benden başka kimden öğrenebileceksiniz? Zaten cennet benim, cehennem benim, onun yollarını ben ortaya koymuşum. Hangi yolun cennete, hangi yolun cehenneme gideceğini ben tarif ediyor, ben söyleyebiliyorum. Benden başkasına değil, gelin benden isteyin. Ben size cennet yolunu anlatayım, cehennem yolunu tarif edeyim, hidayet edeyim ki ancak o zaman dalaletten kurtulursunuz. Kullarım, hepiniz aç değil misiniz aslında ben doyurmamışsam? Benim doyurduklarım dışında hepiniz aç değil misiniz? Ben doyurmasaydım nasıl doyabilecektiniz? Benim doyurmam dışında siz doyma imkanı bulabilecek miydiniz? Öyleyse isteyin benden ki ben sizi doyurayım. Çalışmazsan doymazsın. Ekmeği ağzına almazsan doymazsın. Para kazanmazsan doymazsın. Peki onlara güç bulmazsan doymazsın. O gücü Allah vermezse doymazsın değil mi sonunda? Yani ne diye başta kendi kendine oyalanma imkanları buldun diye sonunu unuttun işin? Allah imkan vermeseydi kim doyacaktı? Hatta ağzına koyduğu lokmayı yemeye imkan bulamayanlar, önünde tonlarca tuz olduğu halde bir parçasını alamayanlar, kamyon kamyon şekerin içine gömseniz ağzını götüremeyenler, ağzını alamayanlar, tatlı yiyemeyenler, ekmek yiyemeyen veya benzeri şeyleri imkan olduğu halde yemekten mahrum bırakılanlar, isterse binlerce, on binlerce çeşit yemeğin içinde bulunsa, dönüp bakmaya bile tenezzül edemeyenler, haberleri olmayanlar, hasta veya bitap düşenler, ne dersiniz? Allah imkan vermeseydi kim doyacaktı? Ondan isteyelim, o doyursun. Kullarım, hepiniz, ama benim giydirdiğim dışındaki hepiniz çıplak değil miydiniz eğer ben giydirmeseydim? Hepiniz çıplaksınız, benim giydirdiklerim hariç, öyleyse benim giydirmemi isteyin. Benden isteyin giyinmenizi, o zaman ben sizi giydireyim. Yani şeytan nasıl da dürtüyor bu noktada? Her zaman olduğu gibi oturmuş sırat-ı müstakime, sağdan vuruyor, olmazsa soldan, karşıdan geliyor, olmazsa arkadan itekliyor veya asılıyor. Ne yaptığını, ne yapacağını bilemiyoruz ama Allah'a sığınmak zorundayız. Ya Rabbi dedirtiyor sanki iç dünyamızda. İyi, sana soralım, senden isteyelim de sen bizim zevkimize göre bir kıyafet vermiyorsun ki bize. Senin dediğin, senin istediğin, senin olsun dediğin çok farklı bir şey. Biz onunla yani çok mahcup ve perişan oluyoruz, ne yaptığımızı bilemiyoruz. Öyle olunca yani senden nasıl isteyelim? Neredeyse öyle dedirtecek şeytan. Demeyelim, dedirtmeyelim, izin vermeyelim.
Allah'ın istediği farklı. Ha, öyleyse o bize cennet kazandıracak, hidayet lütfedecek bir giyimse, hadi Allah'tan isteyelim. Sonra Allah vermeseydi nasıl da çırılçıplak olmaz mıydık? Hatta evlerimiz, hatta sosyal hayatımız, aile hayatımız çırılçıplak olmaz mıydı? Kafamız, gönlümüz, beynimiz içindekiler tam takır, bomboş sanırsın bir kaval. Martavaldır, martavaldır, martaval. Böyle bir benlik yok muydu Allah eğer bizi giydirmeseydi? Kullarım, hepiniz hata ve isyan içinde, hepiniz yanlış içinde değil miydiniz? Öyle değil misiniz? Hep devam etmiyor musunuz? Hep hatalara, hep yanlışlara, sanki sizi oluşturan karakter haline gelmemiş mi bu hata ve yanlışlarınız, eksikleriniz? Gece gündüz ama hep, sabah akşam hep hata içindesiniz. Ben tüm günahlarınıza mağfiret edebilecek tek varlık. Hadi benden mağfiret isteyin, benden af isteyin, benden gufran isteyin de ben mağfiret edeyim. Yanlışlarınızı yok kabul edeyim, eksikliklerinizi tamamlayayım. Hadi benden isteyin. Var mı Allah'tan başka eksikliklerimizi tamamlayacak, yanlışlarımızı yok kabul edecek, hatalarımızı silip süpürecek var mı başkası? Kullarım, Allah peygamberimize bu manaları nakletmiş. Peygamberimiz bize Allah böyle buyurdu diye söylüyor. Onu Ebu Zer el-Gıfari, Allah kendisinden razı olsun, bize nakletmiş. Sahih-i Müslim'de yer alan bu hadisi İmam Nevevi 40 hadisine yerleştirmiş. İşte 24'ün sırada yer alan o hadisten okumaya devam ediyorum. Türkçesiyle tabii. Allah söylüyor, kullarım bana zarar veremezsiniz ki. Hadi isterseniz verin bakalım. Gücünüz yetiyor mu? Tersi de ama. Yani bana fayda veremezsiniz ki kullarım. Hadi isterseniz verin bakalım. Gücünüz yeter mi bana zarar vermeye ya da bana fayda vermeye? Mümkün mü? Düşünün. Evveliniz ve ahiriniz, insiniz ve cinniniz, Hazreti Adem'den sonra şimdiye kadar ve de kıyamete kadar bütün yaşayacak olanlarınız, yaşayanlarınız, insanlarınız ve cinleriniz, hepiniz en takvalının kalbi gibi olsanız, en Müslüman olsanız, en kul olsanız, hepiniz bana kullukta hiç eksiklik göstermeseniz, yani peygamberler gibi davransanız, melekler gibi olsanız, yine de düşünün, mülküm artar mı benim? Bana bir kar verebilir misiniz? Bana bir fayda sağlayabilir misiniz? Mümkün mü? Tersine, ey kullarım, evveliniz ve ahiriniz, insiniz ve cinniniz, bütününüz, Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaşayacak ve yaşamış bütün insanlarınız, bütün cinleriniz bir araya, hepiniz en facir birinin kalbi gibi toplansanız, hepiniz isyan etseniz, hepiniz günaha girseniz, hepiniz karşı gelseniz, hepiniz kafir olsanız, fasık ve facir olsanız, söyleyin, benim mülkümden bir şey azaltabilir mi bu hareketiniz? Ey kullarım, evveliniz ve ahiriniz, bütün hepiniz, insanlar ve cinler tümünüz, bir vadide toplansanız ve benden istedikçe isteseniz, ne isterseniz öylece isteseniz, aklınıza gelen isteseniz, planladığınızı isteseniz, programladığınızı isteseniz, yani ne isterseniz öylece serbest isteseniz ve ben herkese, bütün insanlara, bütün cinlere, evvel ve ahirinize her istediğinizi versem, söyleyin, bütün verilenler, yani benim mülkümden ne azaltır? Bir iğneyi denize batırın, çıkarınca azalttığı kadarını, daha başka olur mu? Hepsi o kadar. Ey kullarım, işte amelleriniz, size sayıp döktüm. Ben onların tüm karşılığını size vereceğim. Ama o karşılık verilen günde, kim orada o amellerin karşılığı gününde hazır bulunursa, orada hazır olduğu günde, o hesap kitap gününde kim hayır bulursa karşılığı olarak, amellerinin karşılığı olarak hayır bulursa, sadece bana hamd etsin, bunun benden olduğunu bilsin, şimdiden bilelim, yarın bilmemiz için şimdiden devam edelim, alışalım, dilimizi, gönlümüzü, kafamızı, kendimizi alıştıralım bu işe, buna bize imkan tanıyan Allah'a hamd olsun demeyi bilelim. Ama diyor ki Rabbimiz, kim orada hayırdan başka bir şey bulursa ancak kendini kınasın. Demek ki üzerimizde Allah'ın lütfu ve ihsanı, rahmet ve merhameti, af ve mağfireti pek çok, hem sayılamayacak kadar çok. Bize düşense, onunla, o Allah'la daha yakın ilgiye, bir kulluk ilgi ve ilişkisine geçmek gerekiyor. Hatta o Allah öyle bir değerlendirme sistemi ortaya koymuş ki sanki affetmek, sanki bizi cennete koymak, sanki bizi cehennemden alıkoymak için nice sebepler ortaya koyuyor. İyilik yapıyoruz. 1'e 10, 1'e 700, 1'e 30 bin, hatta daha fazla karşılık veriyor. Ama kötülük o 1'e 1 karşılık. İyilikler hiç silinmiyor ama kötülükler silinebiliyor. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat buyuruyor Allah. İyilikleriniz kötülükleri siliverir diyor. Bir de kimi durumlarda Allah sanki baştan sorumluluğu, baştan çiziveriyor, sorumlu tutmuyor bizi. Hazreti Ali Efendimiz'den naklen bir hadis. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Anin naim hatta yestaygıda, anis sabi hatta yahtelime, anil mecnun hatta yakile. Yani bir insan uyuyorsa, kendisi özel kasten namazı geçirmek için, kulluğunu yapmamak için, uykuda hayat tüketmek için, Allah'a isyan etmek için değil, ama insanlığı gereği uyumuş kalmışsa, uyanıncaya kadar kalem kaldırılmıştır. Çocuksa, sabi ise, genç oluncaya kadar, yani büyüyünceye, buluğa erinceye kadar ondan da kalem kaldırılmıştır. Bir de mecnunsa, aklı başından gitmişse, cinnet geçiriyorsa, aklı başına gelinceye kadar. Yani kalemin yazması, kalemin kaldırılması elbette mecazi bir ifadedir. Mesela Bakara suresinin 183. ayetinde kütübe aleykümü sıyam buyurulmuştu. Yani size Allah orucu yazdı, yazıldı size. Yani bir yazgı olarak sizin üzerinize yıkıldı bu iş. Peki bir yazma, bir yazı ifadesi değil de elbette sorumluluk demekti. Kişiye hukuki bir ehliyet tanınması ve mükellefiyet yani sorumluluk yüklenmesi demek ki uykuda, sabiyken ve mecnunken yokmuş anlıyoruz. Uyuyana, çocuğa ve deliye kalem günah yazmıyor. Yine İbni Abbas'tan naklen, İbni Mace'nin, Beyhaki'nin naklettiği bir hadis var. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, ümmetimden hata, unutma ve ikrah yani can tehlikesiyle zorlanma günahları affedilmiştir. Eğer bir insan hataen, bilerek değil günaha girmişse, unutarak günaha girivermişse, bilerek değil, bir de can tehlikesi, gerçekten ama can tehlikesi olarak zorlanmış da günaha girmişse, Allah onu baştan affediyor. Demek önemli olan bizim tevbe edivermemiz, Allah'a dönüvermemiz, ya Rabbi ben buyum, sana kulluğumu arz ediyorum ama yanlışlarımı yok kabul et, hatalarımı yok kabul ediver, eksikliklerimi sen tamamla deyivermemiz, tevbeyle beraber yani Allah'a dönmeyle beraber bir kulluğu gerçekleştirmemizdir. Bizim tevbemize yani Allah kulunun tevbesine o kadar çok sevinir ki İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, Müslim'de yer alan bir hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz kulun tevbesine Allah'ın sevincini şöyle örnekler. Issız bir çöl düşünün, devenizle gidiyorsunuz, azığınız üzerinde, rızığınız üzerinde, yiyeceğiniz üzerinde, içeceğiniz üzerinde, yoruldunuz ya da yol gereği mola vermek istediğiniz bir ağacın gölgesinde dinleniyordunuz. Nasıl oldu da daldınız yoksa uyukladınız mı derken bir baktınız deve yok. Aman Allah'ım, her şey bitti. Biraz aramaya, az taramaya çalıştınız. İki ileriye bir geri gittiniz. Bir şey yapamazsınız. Çölün ortasında bütün ümitlerinizi bitirmiş, dikili kalmışsınız. Tekrar ağacın gölgesinde dönüyor. Ölümü orada beklemek istiyorsunuz. Birdenbire, ansızın deve yanı başınızda dikili vermiş. İşte deveniz sizin deveniz. Azığınız da rızkınız da üzerinde. Yiyeceğiniz de içeceğiniz de malzemeniz eşyanız da hepsi üzerinde. Nasıl da sevinçten şaşkın ne diyeceğinizi bilemezsiniz değil mi? Aleyhissalatü vesselam diyor, sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim. İşte sevinçten şaşkın bu kişinin böylece sevinmesi ne kadar büyük bir sevinç ama tevbeden dolayı Allah'ın sevinci bundan daha büyüktür diyor Peygamberimiz. Dönüverelim. Tevbe rotanın düzeltilmesi, hedefin değiştirilmesi, yani asıl amacın, ana plan ve programın Allah'a kulluğa göre ayarlanması demektir. Hadi dönüverelim, ne tarafa doğruydu bugüne kadar, bırakalım onları. Demek ki buna göre Allah'ın bizden isteği, bizim Allah karşısında kulluk konumumuz ve durumumuz şu hadisle belki biraz daha ayan beyan olacak. Dinliyoruz. Darimi ve Tirmizi'de yer alan Enes bin Malik'ten bize intikal eden peygamber sözü. Allah-u Zülcelal şöyle söylüyor. Yani Allah kullarına bir müjde, bir fırsat, bir imkan tanıyor. Ey Ademoğlu, Havva kızı, yani ey kullarım anlayın. Sen bana kul olduğun, yalvardığın, dua ettiğin ve de benden rahmetimi beklediğin, rica ettiğin sürece aldırmam, senin günahlarını affederim. Ey Ademoğlu, Havva kızı, günahların dağlar gibi yığılsa, gökyüzüne ulaşsa, göğe kadar çıksa, yükselse, sonra bana dönüp istiğfar ederek mağfiretini, yani eksikliklerin tamamlanmasını, yanlışların silinmesini istesen, seni bağışlar, affederim. Ey Adem oğlu Havva kızı, yeryüzü dolusu suçla, günahla da huzuruma gelsen, yeter ki şirk ile yanıma gelme. Benim huzuruma şirkle gelmezsen, yeryüzünü dolduran bir af ve mağfiretle seni karşılar, seni affeder, mağfiret ederim. Tekrar okuyorum. Bu müjdeli haberi bir kere daha okuyorum. Gereği gibi amel etme sevdasına kapılalım diye bir kere daha okuyorum. Ey Adem oğlu Havva kızı, sen bana kul olduğun, yalvardığın, dua ettiğin ve de benden rahmetimi beklediğin, rica ettiğin sürece aldırmam, senin günahlarını affederim. Ey Adem oğlu Havva kızı, günahların dağlar gibi yığılsa, gökyüzüne ulaşsa, göğe kadar çıksa, yükselse, sonra bana dönüp istiğfar ederek mağfiretini, yani beni mağfiret olunmanı, eksikliklerinin tamamlanmasını, yanlışların silinmesini istesen seni bağışlarım. Ey Adem oğlu Havva kızı, yeryüzü dolusu suçla, günahla da huzuruma gelsen, yeter ki şirk ile huzuruma gelmezsen, yeryüzünü dolduran bir af ve mağfiretle seni bağışlarım.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin.